Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Ekim 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarık Işık'la birlikte değerlendireceğiz. Bugün bir özel köşemiz var. Fuatcan Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta. Dış basında Türkiye hakkında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık telefon hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Ve bugün programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Bütün sınır temizleniyor. Suriye için tarihi anlaşma." Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin, terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeler dışında kalan tüm alanlardan 30 kilometre içeriye çekilmesi için anlaştı. Türk ve Rus ordusu 10 kilometre derinlikte ortak devriye yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı harekatıyla kontrol altına alınan Tel Abyad-Resulayn arası bölgede 32 kilometre derinlikte mevcut statüko muhafaza edilecek. YPG-PKK terör unsurları bugün öğlen saat 12'den itibaren 150 saat içinde Barış Pınarı alanının doğu ve batısındaki tüm bölgelerde 30 kilometre içeriye çekilecek. 150 saatlik sürenin dolmasıyla birlikte söz konusu alanlarda Türk ve Rus askeri birlikleri ortak devriyeye başlayacak. Sadece Kamışlı merkez devriye alanı dışında tutulacak. YPG'li teröristler Fırat'ın batısında kalan Menviç ve Terifat bölgelerinden de çıkarılacak. YPG'lilerin çekilmesini Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları sağlayacak diyor Hürriyet gazetesi. Yeni bir dönem başlığı var. Zirve sonrası Erdoğan, mutabakatın Suriye'nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılmasında yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum dedi. Putin de, karar sınırdaki sorunu çözüme kavuşturacak. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak diye konuştu. 120 saat doldu, Erdoğan uyardı başlığı var. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakat sonrası Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara dün 22'de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözler tam manasıyla yerine gelmiş değil. Atmamız gereken adımları atacağız, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti tarihi mutabakat, YPG PKK'lı teröristler 150 saatte güvenli bölgenin dışına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Soçi'de görüşmesiyle varılan 10 maddelik anlaşmaya göre Türkiye Barış Pınarı Harekatı alanındaki konumunu koruyacak. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. Bu çerçevede Tel Abyad ve Resulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 23 Ekim 2019 yani bugün öğleden sonra 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır. Münbiç ve Terrifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. Muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek için müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması için çalışmalarını sürdürecek, Anayasa Komitesi'ni destekleyecektir diyor bu tarihi mutabakatın 10 maddesini Milliyet Gazetesi manşetine taşımış. Sabah gazetesinin manşeti terör koridoru tarihe gömüldü. Erdoğan ve Putin tarihi zirvede Soçi muhtarası açıkladı. YPG PKK Fırat'ın batısında da 150 saat içinde 30 kilometrenin dışına çıkartılacak. Türkiye gazetesinin manşeti Türkiye Rusya'ya da tezlerini kabul ettirdi. Soçi'de son nokta. Barış Pınarı'yla Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya çekip YPG'yi sınırdan atan Erdoğan, Putin'den de istediğini aldı. Terör örgütü Membiç ve Terlifat'tan çıkarılacak. Terör örgütüne hem sahada hem masada darbe üstüne darbe geldi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Rusya ile de anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 7 saate yakın süren Soçi zirvesinden tam mutabakat çıktı. YPG'ye Membiç'i boşaltması için bugün saat 12'den başlamak üzere 150 saatlik süre verildi. Türkiye yine istediğini aldı. Tarihi muhtıraya göre Tel Abyad ve Resulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecek. Membiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacak. Harekatın 10 kilometre doğu ve batısında Türk ve Rus askerleri ortak devriye atacak, Suriyelilerin evlerine dönmeleri kolaylaştırılacak. Star gazetesinin manşeti güvenli bölgede tarihi mutabakat. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya ile de anlaşmaya varıldı. Başkan Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki görüşmesinde mutabakat sağlandı. 150 saat içinde YPG PKK'lı teröristler silahlarıyla 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. Bölgede Türk-Rus devriyeleri başlayacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Soçi Anlaşması. Barış Pınarı Harekatı'yla Tel Aviv ve Rasulayn'da kurulan güvenli bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettiren Türkiye, Soçi'de ikinci zafer kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 6 saat 20 dakikalık görüşmesinin ardından yayınlanan muhtıraya göre PKK 150 saat içinde sınırdan 30 kilometre içeriye çekilecek. Sınırdaki sorunu çözecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Rusya Devlet Başkanı Putin çok zor uzun bir çalışmadan sonra alınan kararların Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacağını kaydetti. Putin Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak istediğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik ifadelerini kullandı. Sözler tutulmadı, gereken yapılacak başlığı var. Erdoğan Soçi dönüşü yaptığı açıklamada verilen sözler tam manasıyla yerine gelmiş değil, döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Durum böyleyse atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz dedi. Akşam gazetesinin manşeti Rusya'da teröristi çekecek. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya'yı da ikna etti. YPG PKK 150 saat içinde sınırdan en az 30 kilometre öteye çekilecek. Türkiye ile Rusya 30 kilometre derinlikte ortak devriye atacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti Soçi zirvesinde tarihi bir mutabakat sağlandı. PYD bölgeden çıkartılacak. Erdoğan, bir dönem terörle çatışmalarla anılan Suriye toprakları Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra yeniden huzura ve istikrara kavuştu. Gayemiz istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir dedi. Putin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Uzun bir çalışmadan sonra alınan karar, Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak dedi. Diriliş Postası'nın manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de toprak bütünlüğü istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de parçalanma istiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de görüştü. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin güvenliğinin yanında Suriye'nin birliğini de garanti altına alıyor dedi. Erdoğan terörü kollayan Amerika Birleşik Devletleri'nin ise bölünme istediğini kaydetti. Yeni Birlik gazetesinin manşeti tarihi uzlaşma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 7 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ekim öğlen 12'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkarılacak dedi. Türkiye 29 Ekim'de Suriye'de güvenli bölgeye girmiş olacak başlığı var. Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ve tarihi önem taşıyan mutabakatta YPG unsurlarının 150 saat içinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeden çıkarılması ve iki ülkenin birlikte devriyelerinin başlaması kararlaştırıldı. 150 saatlik sürenin Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanan 29 Ekim'e denk gelmesi dikkat çekti diyor Yeni Birlik gazetesi. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti tarihi mutabakat. Erdoğan-Putin zirvesinden tarihi mutabakat çıktı. Rusya'da güvenli, Türkiye'nin güvenli bölge tezine destek verdi. Soçi muhtırasına göre PKK-YPG 150 saat içinde Tel Rifat ve Münbiç'ten çekilecek. Suriyeli sığınmacılar evine dönecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya'daydı, önemli temaslarda bulundu. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le özellikle Barış Pınarı Harekatı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve 10 maddelik Soçi mutabakatı imzalandı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli görüşmelerin ardından dün akşam yurda döndü. Bugün de çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Bugün özellikle gün içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı olabilir, ancak henüz netleşmedi. Gün içerisinde bir bilgi gelirse sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, dün Rusya'daydı dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya ile Türkiye anlaştı. Türkiye Suriye'nin kuzeyini terörden temizlenmesi için Rusya ile anlaşmaya vardı. Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinden tarihi mutabakat çıktı. Buna göre PKK-YPG'li teröristler Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğindeki alanı bugün saat 12'den itibaren 150 saat içinde silahlarıyla terk edecek. Tel Rifat ve Münbiç'ten de teröristler çıkarılacak. Sonrasında Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak bu süreç sonunda. İşte bütün bunlarla ilgili bugün gün içerisinde yansımalar olacak mutlaka. TRT Haber ekibi olarak da takip ediyor olacağız gün içerisinde gelen açıklamaları özellikle. Evet, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün saat 11'de önemli bir açıklama gelecek. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacak. Meclisin gündeminde neler var? Gümrük teklifi genel kurulda görüşülecek. Saat 14'te gümrük cezalarında sadeleştirmeye ve indirime gidilecek. Yine yeni torba teklifinde sunulması bekleniyor. Gelir vergisi dilimleri değişecek. Yüksek gelirli mükelleflerin vergi oranı artırılacak. Evet, bunun dışında terörle mücadele başlığına bakacak olursak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları var, bildiğiniz gibi devam ediyor Sincan Adliyesi'nde. O davalardan en önemlisi, biz biliyoruz ki Akıncısı davası, evet bugün yine devam ediyor olacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncısı'ndaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esansa ilişkin savunmalarıyla devam edilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası var. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı dava sanık savunmalarıyla yine bugün devam ediyor olacak. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sahte senet iddiaları ile ilgili borç tespit davası da görülecek Ticaret Mahkemesi'nde saat 10.30'da. Bu başlıklar ve daha fazlası gün içinde bültenlerimizde dinleyicilerimizle olacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında hepsi ortak. Tarihi mutabakat bugün bütün gazetelerin manşetlerinde ve gündemin ilk sırasında yer alıyor. Biraz önce Demet Sağlık Geçit de son durumu aktardı. Rusya'da Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saat 20 dakikalık süren görüşmeler sonunda 10 maddelik bir muhtıra mutabakatı çıktı. Bu 10 maddede bugün gazetelerde yer alıyor. Barış Pınarı Harekatı'nda son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Belki bunu hani çok fazla geçmişine gidersek belki biraz dağılabiliriz ama son bir hafta 10 güne özellikle yoğunlaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye başından beri söylediği sadece Suriye konusunda değil, Irak'taki karışıklıklar konusunda, Irak'taki Amerikan işgali sırasında da her zaman dile getirdiği konuydu. O da şuydu, Türkiye komşularının toprak bütünlüğünden yanadır. Ancak bu toprak bütünlüğü korunurken doğal olarak Türkiye'ye yönelik terörist unsurların sızmaları, tacizleri, Türk vatandaşlarının gördüğü zararları da engelleme yönünde her zaman meşru müdafaa hakkı vardır. Bu meşru müdafaa hakkını daha önce Irak örneğinde gördüğümüz gibi terörist unsurların, teröristlerin barındığı yerlerin Türk jetleri tarafından vurulmasıyla, imha edilmesiyle defalarca gördük. Ancak Suriye'nin kuzeyinde gelişen durum Türkiye'nin orada daha aktif bir pozisyon almasını gerektirdi. Bunun sonucunda da işte sizin de bildiğiniz gibi üçüncüsü Barış Pınarı olmak üzere çeşitli işte operasyonlar düzenlenmesi mecburiyet haline geldi. Türkiye'nin başından beri ortaya koyduğu istikrarlı tavırın sonuçlarının olumlu yönde alındığını düşünüyorum. Şimdi Amerika ile varılan mutabakatın tam olarak uygulandığını Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi söylemek güç. Çünkü Amerika'nın Türkiye'den farklı olarak bölgede farklı planları var. O planların ne olduğu zaten deşifre olmuş ve hani gizli saklısı olmayan şeyler aslında. İsrail'e bir arka bahçe oluşturabilmek için, İsrail'in bölge güvenliğini sağlayabilmeleri için bir terör devleti projesi vardı. Şimdi özellikle İsrail basınını takip ettiğimiz zaman Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonu ardından Amerika ve Rusya ile sürdürülen siyasi ve diplomatik temaslar sonucunda bu terör devleti planının çökmesinden en çok İsrail'in rahatsız olduğunu görüyoruz. Ha, demek ki Türkiye'nin bundan gerçekten bir kazancı var. Dünkü Rus Putin'le görüşmeye gelmeden önce belki şunu hatırlatmakta fayda var. Yanlış hatırlamıyorsam 25 Eylül 2017 diye hatırımda kalmış. Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetiminin referandum gerçekleştirmesi. Orada amaç şuydu, Irak'ı bölerek kuzeyde sözde bir Kürt devleti kurma projesiydi. Türkiye'nin bu konuda çok net bir tavrı oldu ve Barzani bu adımı geri almak zorunda kaldı. Referandum iptal edildi, yapıldıktan sonra iptal edildi. Şimdi aynı istikrarı ben Suriye politikasına da görüyorum Türkiye açısından. Ancak ne yazık ki muhataplarda bu ciddiyet ve istikrar görülmüyor. Herkesin sosyal medyayı kullanan ya da haberleri takip eden herkesin yakından aşina olduğu konudur. Amerikan başkanının konumuna çok da yakışmayacak şekilde tweetler üzerinden, işte mektuplar üzerinden Türkiye'yi tehdit etme, Türkiye'yi kendilerince bir hizaya getirmeye çalıştılar. Ama sonuçta bu başarılı olmadı. Dünkü görüşmeler, daha doğrusu dünkü mutabakat, Türkiye'nin sahadaki başarısının, sahadaki zaferinin bir sonucudur. Eğer siz sahada başarılı olamazsanız, böyle bir gücünüz yoksa, masada istediğiniz kadar diplomasinin bütün inceliklerini kullanmaya çalışın, bir sonuç alamazsınız. Çünkü muhataplarınız sizin gücünüz olmadığını bilir. Şimdi siz de biraz önce telaffuz ettiniz. Dünkü mutabakatın 10 maddesini 10 maddenin hepsine teker teker bakıldığı zaman benim dikkatimi çeken şey şu. Sanki ortada bir mutabakat değil de Türkiye'nin lehine olan her şey yazılmış. Yani ben bu 10 maddede Türkiye'nin aleyhine olabilecek, Türkiye'nin elini herhangi bir şekilde bağlayabilecek bir madde göremedim. Bu açıdan baktığımda tarihi bir zafer mi? Evet, tarihi bir zafer. Bunu söylemek maalesef Türkiye'deki bazı kesimler için zor olabiliyor. Ancak olaya şu açıdan bakıyorum. Mesele AK Parti iktidarını veya Erdoğan'ı destekleyip desteklememek değil. Çünkü evet, iktidarı eleştirebilirsiniz. Bazı yaptıklarını yanlış bulabilirsiniz. Bu dile getirilebilir mi? Evet, dile getiriliyor bu zaten. Ancak ortada Türkiye'nin çıkarları söz konusu. Türkiye'nin çıkarlarını korunmuş mu? Evet, korunmuş. O zaman Türkiye'nin çıkarlarını koruyan kişinin, Erdoğan'ın arkasında durmak mı lazım? Evet, arkasında durmak lazım. Ancak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaman zaman olumsuz sesler geldiğini duyuyoruz. HDP'yi telaffuz etmeye gerek var mı? Çok emin değilim. Çünkü HDP'nin kimin sözcüsü olduğu ve hangi sahiplerle bu operasyonlara karşı çıktığını hepimiz biliyoruz zaten.
Evet. Evet, peki bu 10 maddeyi değerlendirdiğimizde önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir size göre?
Şimdi zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi saat 12'de başlayacak bu süreç, 150 saatlik süreç ve 29 Ekim'de gayet güzel, hepimiz için anlamlı bir günde de son bulacak. Barış Pınarı ile başlayan Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometrelik bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasındaki eksik kalan kısımlar bu 10 maddeyle tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Ve açıkçası mesela birinci maddede Suriye'nin toprak bütünlüğüne özellikle dikkat çekilmesi, devamında da Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasının vurgulanmasını çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin biraz önce de söylediğim gibi başından beri dile getirdiği en hayati, yani Türkiye neden bu operasyonları yaptı? Bunun için yaptı. Rusya tarafında da karşılık bulduğunun memnuniyetle görüyorum.
Evet, evet. Peki şimdi bir de Milli Savunma Bakanlığı'nın 11'de bir bilgilendirme toplantısı var. Barış Pınarı Harekatı'nda son durumla ilgili. Neler çıkar size göre?
Şöyle, şimdi Amerika ile varılan mutabakatın ardından terörist unsurların çekilmeye başlamasıyla birlikte bu bilgilendirme süreci de hızlandı. Ve ve bu süreçte Türkiye ve dünya şunu görmüş oldu. Amerika'nın masada verdiği sözleri sahada uygulamaya geldiği zaman oldukça gönülsüz olduğunu, işte rakamı yanlış telaffuz edebilirim ama 30 civarı diyeyim, belki 40 civarıydı. Terörist unsurların Türkiye'ye yönelik tacizlerde bulunduğu, ancak Türkiye'nin soğukkanlılığını koruyarak süreci başarıyla tamamladığı yönünde. Bugünkü değerlendirmede Amerika ile varılan mutabakatın ardından bölgedeki bu tacizlerin, ele geçirilen silah, mühimmat ve yeraltı geçitleri konusunda detaylı bilgi verilmesini bekliyoruz.
Peki, dönüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Verilen sözler tam manasıyla yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Bu durum böyleyse atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz dedi. Ne anlama geliyor bu açıklama?
Ben ondan şunu anladım. Şimdi Türkiye Amerika ile mutabakata vardığı zaman da şunu söylüyordu. Sürecin sonuna bakılacak. Yani eğer bölgeden terörist unsurlar temizlenmedi ise bu operasyon devam edecek mi? Evet, evet edecek. Yani Barış Pınarı operasyonu bitmedi. Sadece bir virgül kondu. O virgül konduğu sürede içinde de Amerika üzerine düşenleri yapmak zorunda. Çünkü sonuçta atılmış imzalar var. Ancak görüldüğü kadarıyla büyük ölçüde sözler tutulmakla birlikte hala ortada pürüzler var. O pürüzlerin bir operasyonla açıkçası kişisel görüşüm olarak söylüyorum giderileceğini pek sanmıyorum. Çünkü Rusya ile imzalanan mutabakat o bölgeyi de kapsadığı için terörist unsurların bölgeden tamamen çekileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ancak hem mutabakatın öncesinde Amerikan tarafından gelen nezaket diyeceğim ama hani nezaketin de ötesinde bu farklı bir boyut artık açıklamalar, nezaketi aşan açıklamalar illaki bir tarafa Türkiye tarafından not edildi. Şimdi dün yine Trump'ın tweet'i vardı. Sanki bu Rusya ile görüşmeden memnun olduğu yönde ve bazı şeylerin kendileri açısından düzeldiği yönde. Ancak Trump'ın iç siyasette sıkıştığı zaman ki özellikle azil süreci bakımından çok zor günler yaşıyor. Türkiye'ye saldırarak işte Türkiye'nin ekonomisine tehdit ederek bir yerlere varacağı yönde sanırım yanlış bir düşünceye kapılmış. Bu süreçte ben tabii ki Amerika'nın pozisyonu önemli. Ancak Amerika'nın kendisini artık bölgede yalnızlaştırdığı ve oyun kurucu olma özelliğini kaybettiğini düşünüyorum. Yani şimdiye kadar alışmıştık işte Amerika'nın dünyada oyunu kurup başrolde kendisinin bulunmasından. Ancak Suriye konusunda gördük ki artık masada sadece masada değil hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. Ve Amerika için işler onların açısından o kadar da parlak değil. Keşke Irak krizi yaşandığı zaman yani 1990'ların başındaki Saddam Hüseyin zamanındaki işte Kuveyt Savaşı ve sonrasındaki işgal döneminden bahsediyorum. Türkiye'de de şimdiki gibi dirayetli hem sahada hem masada güçlü bir yönetim olsaydı da şimdiki Irak'taki o parçalı yapı meydana gelmeseydi.
Hı hı. Bir de tabii gazetelerde Türkiye'nin orada bulunduğu yerlerde bulunan tüneller ve temizlenen yerlerle ilgili ayrıntılar var. Tuzak tüneller var, kapatılıyor diyor Yeni Şafak gazetesi Tel Aviv'de. Bir de 160 yerin temizlendiği bilgisi var Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi daha önce yani son birkaç yıla kadar Amerika terör örgütünü desteklemeyi daha gizli kapaklı yapıyordu. Ancak Suriye krizi sürecinde gördük ki artık tırlar dolusu binlerce tır silahın terör örgütüne verildiğini gördük. Ancak eğer bir ülke terör örgütüyle işbirliği yaparsa bu işbirliği eninde sonunda kendine döner mi? Döner. Ekranlara yansıdı, seyretmişsinizdir diye tahmin ediyorum. İşte Amerikalılar Suriye sınırından, güvenli bölgeden çıkarken terör örgütü mensuplarının işte Amerikan araçlarına işte çürük sebze meyve atması gibi. Yani sonuçta çünkü ortada Amerika'nın oradaki insanları koruma kollama, onların güvenliği veya refahı için bir adım atma projesi yok. Asıl niyet başta da ifade ettiğim gibi İsrail'in güvenliği için orada bir uydu terör devleti inşa edilmesi ve o uydu terör devleti projesi tamamen Türkiye'nin hem sahada hem masada aktif siyaseti sonucunda çöktü. Bu çöküşün Türkiye için tarihi ne kadar kıymetli olduğunu bugün tabii ki çoğu insan hissedebiliyor. Ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bu başarıyı daha çok hissedebileceğini ve anlayabileceğini tahmin ediyorum.
Peki, evet gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizdeyiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Merhaba Arzu Hanım. Çok teşekkürler.
Evet, şimdi bütün gazete manşetlerinde tabii ki Soçi'de olan zirve, çıkan tarihi mutabakat, onun ayrıntıları var. Şimdi dış basına baktığımızda aslında hani ayrıntılı bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlar bugünden sonra, evet. Ama siz şu ana kadar gelen bilgiler ışığında nasıl değerlendireceksiniz? Dış dünyanın bu mutabakata bakışı nasıl?
Şimdi şöyle arz edeyim. Aslında süre giden çizgi devam ediyor diyebiliriz. Tabii henüz dünkü mutabakat sonrasında henüz gazeteler çıkmış değil Amerika örneğinde. Dolayısıyla hani bugün içerisinde örneğin Batı basındaki yansımaları daha net bir şekilde görebileceğiz. Ama hani internet üzerindeki atılan başlıklar ki bugün zaten gazetelerde onları göreceğiz. Onlara baktığımızda bahsettiğim çizgi devam ediyor. Amerikan basını daha çok Rusya'nın Orta Doğu üzerinde etkisinin arttığı çizgisindeydi. Nitekim birkaç gün önce de Wall Street Journal'ın Amerikan Wall Street Journal gazetesinde Putin Suriye'nin yeni kralı diye bir başlık atmışlardı. Bu çizgide olduğunu görüyoruz aslında çoğunlukla ve hani daha Rusya merkezli bir bakış var. İşte Rusya Suriye'de Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge o çizgiye destek veriyor. Bunu destekliyor şeklinde. CNN'e baktığımızda Putin ve Erdoğan Suriye üzerinde anlaştılar dedikten sonra onların bakış açısı da daha iç politika ve hani CNN'in çizgisine baktığımızda Cumhuriyetçi Başkanı eleştirecek şekilde en büyük kaybeden de Amerika oldu bundan şeklinde bir
söylemleri
var.
Çünkü endişeli olması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin
evet,
bu gelişmede.
Esasen şimdi şöyle, belki yerleşik yapının endişeli olması denebilir ama Trump'ın o konuda yani endişeli olup olmadığı konusunda çok bir şey söylemek zor. Onun dışında İngiliz Financial Times gazetesine baktığımızda Türkiye ve Rusya Suriye sınırları üzerinde bir anlaşmaya vardılar vurgusu var. Orada sınırlara vurgu yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Wall Street Journal yine Amerikan gazetesinde Kürt güçlerini Suriye'nin kuzeyinden uzaklaştırmak üzere Rusya ve Türkiye anlaştı başlığını görüyoruz. Dolayısıyla daha bahsettiğim gibi hani aslında her ülkenin devam eden çizgisinin yansıması şeklinde görülüyor. Onun dışında dün hani bu ben programda olabildiğince genel olarak basında tabii ki konuşulanlara yer vereceğiz ama daha çok hani kenarda kalmış ve ilgi çekici başlıklara yer vermek yanlısıyım. Bu gerçi bugün içerisinde haber olacak, hatta oldu da bildiğim kadarıyla. Dün Amerika'da Suriye özel temsilcisi James Jeffrey dış ilişkiler komitesinde, Senato'nun dış ilişkiler komisyonunda konuktu. Orada konuştu. 3 saate yakın bir programdı. İzledim ben tamamını. Dün akşam üzeri Türkiye'de oldu. Tam anlaşma imzalandı. O sıralarda aslında bir taraftan konuşma vardı Amerika'da. Oradaki 3 saate yakın konuşmada gerçekten şu üzücüydü. Kongre üyelerinin, senatörlerin katıldığı toplantıydı. O senatörlerin hani bakışı, ne kadar eksik bilgiye sahip olduğu Türkiye ile ilgili veya ön yargıları. Yani o aslında bir yansımasıydı.
Neydi bu orada. Ön yargılar, eksik bilgiler?
Yani aslında bu yani James Jeffrey'e de bir takım, yani mutlaka onda da yansımalarını görüyorduk. Şu şekilde özellikle ben söylemek isterim. Örneğin SDG diyorlar. İşte Suriye Demokratik Güçleri diyorlar sözde. Bir taraftan James Jeffrey sözünün sırasında ilk önce başlarken dedi ki SDG bildiğimiz gibi Arapların çoğunlukta olduğu bir yapı dedi. Sonra konuşmasının devamında YPG'ye bahsetti. Hatta senatörün bir tanesi uyardı, dedi ki SDF diyorsunuz, YPG diyorsunuz, hani bir karar, onların ikisi aynı dedi. Sonra bir başka aşamada dedi ki Kürtler, biz Kürtlere destek veriyoruz dedi. Pardon dedi, düzeltiyorum. SDG dedi. Yani hani o kafa karışıklığı onlarda da var. Aslında kafa karışıklığı demek lazım. Hani terminoloji sürekli bir harf, hatta öyle söyleniyor. Harflendirme yapılıyor. Harfler bitti Amerika'da deniyor artık. Yani hani bunları nasıl harflendirecekleri ilgili. Velhasıl bu çizgide yani çok eksik bilgilerin paylaşıldığı ne yazık ki. İşte yine o tabii Jeffrey görevi dolayısıyla Amerikan hükümetinin ne kadar onu sıkıştırsalar da kendi görüşünü söylemedi ve ben hani hükümet bana verilen görevi, başkanın bana verdiği görevi yapmaya çalışıyorum şeklinde açıklaması oldu. Genel çizgi bu şekildeydi. Onun dışında geçtiğimiz haftadan bu yana ben özellikle dikkatimizi çeken veya hani böyle kenarda kalmış olan bazı hususlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Türkiye'de Amerikan Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyareti olmuştu ve orada bir yine bir açıklama yapılmıştı. Türkiye ve Amerika arasında bir uzlaşıya varıldığından bahsedilmişti. Bu gezi sonrasında şimdi ben bir taraftan da neler oldu diye takip ediyorum. Pompeo Türkiye'den sonra İsrail'e gitti.
Ne anlama geliyor?
Şimdi şöyle, o aslında İsrail'e gitmesinden öte o verdiği fotoğraf ilginçti. Çünkü o fotoğrafın içerisinde İsrail tarafını temsil eden Netanyahu vardı ve onun hani temsilcileri vardı, özür diliyorum. Ama Amerika tarafına baktığımızda Pompeo'nun yanında James Jeffrey vardı. Zaten o toplantının detaylarına baktığımızda Suriye'nin konuşulduğunu söylediler. Dolayısıyla hani Türkiye'deki yapılan o mutabakat sonrası oraya gidilmesi, orada Suriye'nin gündeme gelmesi, orada James Jeffrey'nin olması. Çünkü Jeffrey'nin olduğu yerde mutlaka Suriye konuşacaktır diye düşünmeliyiz. Dolayısıyla zaten yapılan açıklamada da o şekilde oldu. Hani bunu ben bir not olarak hani bir hani nasıl demek lazım?
Yani perde gerisinde de İsrail'in olduğu
bir bilgilendirme yönünde. Yani en azından şu söylenebilir. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapıldı.
Yani dense, İsrail'in bilgilendirilmesi gerekli mi görüldü?
Evet, gerekli mi görüldü acaba, bilmiyorum. Hani bunu sadece soru soruyoruz. Neticede bu o toplantıda bulunmadık.
Evet.
Ama şöyle bir şey var. Hani bazı toplantılar vardır. Şöyle bir söylem vardır İngilizce'de. Odadaki sinek olmak isterdim denir.
Evet,
yani hani
evet,
o sinek
evet.
olduğunuzda hani siz orada ne konuşulacağını o şekilde anca bilebilirsiniz diye. Hani o olunmadığı için neticede bilinemeyecektir ama neticede yansıyan fotoğraf ve oradan basına yansıyanlara takip ettiğimizde bunu görebiliriz. Onun dışında neler oldu? Trump 200 askerini Amerikan askerini Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın olan bölgelerde konuşlandıracağını söyledi.
Şimdi Suriye'nin doğusunda petrole yakın olan
evet, petrol,
bölgeler.
Yani petrol, evet, çok ilginç gerçekten. Baktığınızda bunu da hatta bir saate varan bir bakanlar kurulu öncesi bir toplantı yaptı. Orada dedi ki İsrail ve Ürdün bunu bizden talep etti dedi. Onların özellikle ayrıca dedi, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Bu petrol kuyularına yakın bölgelerde askerimiz olacak. Bir de dedi İsrail ve Ürdün'ün bizden talebi doğrultusunda o sınır bölgelerinde, Suriye'nin sınırı olan yerlerde de askerimizi biz konuşlandıracağız dedi. Tabii bu ilginç. Neden? Çünkü şöyle, ben Trump'ın 2018 Aralık ayı, hani çok uzağa gitmiyorum. Orada attığı bir tweet var. 19 Aralık tarihli. Diyor ki biz Suriye'de IŞİD, onlar IŞİD diyorlar, DAEŞ'i yendik. Ki DAEŞ benim, yani Trump başkanlığının, Trump yönetiminin Suriye'de olması için tek sebepti. Diyor. Şimdi o zaman tek sebep dediğine, şimdi yanına bir de petrol kuyuları eklendi. Zaten aslında o hani vardı ama söylenmiyordu gibi düşünmeli miyiz? Yine ben tabii hep soru işareti koyarak, bir hüküm vermeksizin soru işareti koyarak ben söyleyeyim.
Ama tabii hep komşu ülkeler istediği, rica ettiği için sanıyorum.
Evet,
bir,
öyle
bir
söyleme. O yine ilginç, çok ilginç. Aslında bu Türkçe basında da yer buldu. Ama Graham, Lindsey Graham, Amerikalı senatör, onun hafta sonu Trump'la bir görüşme yaptığını açıkladı. Senatör Graham. Şimdi bu neden önemliydi? Çünkü Lindsey Graham, Trump'ın ne kadar destekçisi ise Trump'ın Suriye konusundaki kararlarının da bir o kadar en önde giden eleştirmeni diyebiliriz. O ama ilginç bir çark gördük hafta sonunda. Dedi ki ben Trump'la hafta sonu görüştüm, Başkan Trump'la. Ve o görüşme sonrasında eğer Trump bana söylediklerini yaparsa bu başarı mümkün dedi. Şimdi peki neler söyledi orada diye baktığınızda 3 önemli detaydan bahsetti. Dedi ki Trump bana dedi ki Suriye'de askerden arındırılmış bölgenin yapılması söz konusu. Ama burada Amerikan askeri olmayacak. Ama onun yerine Amerika hava koruması sağlayabilir burada diye. Şimdi bunlar daha önce konuşulmayan şeylerdi. Dolayısıyla hani bunun gündeme gelmesi ilginç. Ve bizim bahsettiğimiz hani gerek Cumhurbaşkanımız olsun gerek Dışişleri Bakanımız hani bizim bahsettiklerimizden daha farklı bir durum var burada. Askerden arındırılmış bölge diyorlar. Orada bir Amerika'nın hava koruması sağlamasından bahsediyorlar. Uluslararası güç diyor bir de. Bu önemli bir detay. Yani uluslararası güç derken kimi kastediyor? Birleşmiş Milletler mi kastediyor oraya askerinin gelmesi? Yani hani bunlar hani tartışmaya muhtaç konular neticede. Hatta dedi ki Instagram Suriye Petrolü'nü de ortak şirketler kurup ortak şekilde çıkartalım ama büyük payı biz SDG'ye verelim. Bakın burası da ilginç yine. SDG dedi PKK bahsettiğimiz üzere. Biz de eğer orada küçük bir miktarda asker bulundurursak onun iaşesini karşılamak üzere oradan bir pay alırız gibi dedi. Ama dedi şu ilginç notta onu söylemeliyim. Esed ve İran'a asla bırakmamalıyız oranın petrolünü dedi. Evet. Hani bunlar konuşması anlamında. Bir de şöyle bir notu vardı Instagram'ın. Bizim birinci hedefimiz Suriye'de. İsrail'i korumak dedi. Şimdi o yüzden hani bu takım bu görüşmeler ya hani az önce bahsettiğim o Pompeo'nun ziyareti tekrar şimdi akla geliyor. İsrail'i korumak cümlesine yine bir kenara not edelim. Bu şekilde onun dışında
evet önemli gelişmeler. Bir de SDG PKK temsilcisinin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var.
Evet aslında.
O ne anlama geliyor bu, ve nasıl yer aldı
basında? Bu çok ilginç gerçekten. Önce şunu söylemeliyim. Bu Mazlum Kobani denen aslında Ferhat Abdişir'in terörist başı. YPG'nin başındaki terörist başından bahsediyoruz. Onun aslında Amerika'ya gelebileceğiyle ilgili CNN'de bir takım söylentilere yer verildi önce. Amerika yani CNN International'da. Ama sonra giden kişi o olmadı ve dendi ki onun görevlendirdiği birisi gitti. Üst düzey temsilcisi olarak söylendi ama neticede hani terörist başını görevlendirdi. O da SDG'nin yönetim kademesindeki kişilerden bir tanesi ve yani onur konuğu gibi karşılandı desek yeridir. Hem senato üyeleri, temsilciler meclis üyeleriyle görüştü, komisyon toplantılarına davet edildi. Orada bugün örneğin, hatta bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün gün içerisinde, akşam üzeri özellikle basına yansıyacaktır bizde. Temsilciler Meclisi'nin bir alt komisyonunda konuşmacı olarak yer alacak.
Bu gelen konuk.
Evet, gelen konuk. Dahası senatoda da bir alt komisyonun toplantısına katılacak. Orada da konuşma yapacak. Hani nasıl el üstünde tuttuklarını görmek açısından gerçekten önemli diye düşünüyorum.
Ama yani bir yandan da yalnız bırakıldıkları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden endişe var, eleştiriler var. Belki bir gönül alma gibi olabilir mi?
Artık nasıl olacak bilmiyoruz. Yani açıklamalara baktığınızda tabii yani gönül almanın ötesinde hani Türkiye'yi, ülkemizi doğrudan suçlayan açıklamalar var senatörlerin yaptığı açıklamalarda. İşte hani pek çok şey söylüyorlar. İftiralar zaten hani karşı tarafı dinleme gibi bir şey söz konusu değil şu an. Tamamen tek taraflı. Geçen hafta bahsetmiştik o tek taraflı yayın sürüyor o anlamda. Onun dışında ilginç olan yine bazı veriler var. Bu geçtiğimiz hafta belki çok konuşmadık ama Newsweek gazetesinde, Newsweek haber sitesinde Amerika'da, Amerika'nın orada yer alan iki önceki haftada yer alan bir haber vardı. Orada işte Suriye'den neden biz çekiliyoruz, nasıl bir gelişmeler olacak şeklinde. Orada bir isimsiz Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Amerika'daki ne dayandırılarak deniyor ki biz evet çekiliyoruz ama aslında orada da durabilirdik ve orada dursaydık bu Amerika için Amerika'nın oradaki Türkiye, Suriye ve Irak sınırındaki bir tırnak içerisinde Kürt ulusunun kurulması, Kürt devletinin kurulmasını desteklemek açısından daha iyi olabilirdi şeklinde isimsiz olarak yer alan bir ifade vardı ve bu bir başka İsrail olabilirdi oradaki şeklinde yer alıyor. Yani bu Newsweek dediğimiz ana akım bir haber yani yayın yapan bir site. Dolayısıyla hani öyle kenarda kalmış bir yerden bahsetmiyoruz. Tekrar hatırlatayım onu. Onun dışında yine bu İsrail'in Jerusalem Post haber sitesinde yer alan ilginç bir haber vardı. Aynen şu başlık. içeriği de zaten o şekilde. 6 yıllık çaba 6 günde yok oldu. Hı hı. Bu bizim harekatımızın 6. gününde atılan başlıktı.
Evet.
O açıdan çok ilginç. 6 yıllık çaba derken neyin çabası? Suriye'deki savaş 8 yıldır var.
Hı hı.
Acaba hani 6 yıllık çaba derken İsrail gazetesinde çıktığını yorumlayarak baktığımızda onların 2013 yılındaki politika değişikliğine dayandırıyorlar diye mi okumak gerekiyor? Yani dolayısıyla aslında Türkiye'nin oradaki denklemde nasıl bir o denklemdeki taşları nasıl oynattığını aslında görüyoruz. Gelen tepkiler hep aslında onun yansıması oluyor diyebiliriz. Onun dışında İsrail ordusuna bağlanan yani ordunun radyo yayınına bağlanan işte Kamışlı'dan bazı böyle yani PKK yetkilileri diyeyim artık. PKK'lılara yetkilileri, PKK'lılara bağlanan programlar oluyor. Yani hani Şiraze derler değil mi? Böyle hani şaşmış durumda gerçekten. O anlamda bu durum üzücü.
Peki bir de Halkbank davasıyla ilgili gelişmeler var. Onunla ilgili hani savcılık hakkında ilginç notlar var. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız konuşmamızda demiştik ki bu hani Halkbank davası başladı. Daha doğrusu soruşturma yeniden başladı. İşte orada Hakan Atilla, bu arada kendisini de tebrik ederim, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Onun açısından da Borsa İstanbul başına geldi kendisi. Sayın Hakan Atilla'nın o sürecini takip ettiğimizde aslında oradaki söylemlerin, hani o soruşturma sürecindeki onların atfettiği söylemlerin bir benzerini bu sefer Halkbank'ı sanık sandalyesine oturarak yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Dün ilk oturumu gerçekleşti onun. Şimdi ben hatırlarsanız geçtiğimiz hafta bu ilk konuştuğumuzda biraz hani okumalarıma dayanarak, yani geçmişte yaptığım okumalara aslında dayanarak şey demiştim. Bu soruşturmayı başlatan Güney Bölgesi Savcılığı siyasi müdahalelerin olabildiği bir yer. Bunun referansı olarak da oradaki görev yapan savcıların sonra önemli kademelere yükseldiğini, önemli görevler aldığını söylemiştim. Tabii o sırada aklıma çok örnek gelmedi. Sonra programdan sonra dedim ki yani bu örneklere bakmak lazım aslında. Çünkü ilginç örnekler vardı, hatırlıyordum. Nitekim var gerçekten ve bunlar, daha ilginç olan şu, New York Güney Bölgesi Savcılığında hani böyle başsavcı olan, hakim olan kişiler değil sadece. Orada avukat olarak görev yapan kişilerden de bahsediyoruz. Onlar nerelerde görev yapmışlar bakın daha sonra. Burası adeta bir sıçrama tahtası olmuş diyebiliriz. Bakın oraya gelen kişilerden iki tanesi yüksek mahkeme üyesi olmuş. Supreme Court dedikleri Amerika'da çok kritik, demokratların, cumhuriyetçilerin yeri gelip uzlaşması gerektiği, yeri gelip senelerce oraya üyenin atanmadığı, böyle beklendiği vesaire adayların değiştiği bir üyeden, mahkemeden bahsediyoruz. Bir vali, New York valisi olarak görev yapmış birisi. Daha sonra bir cumhuriyetçi başkan adayı çıkarmış. Orada görev yapan, o kadroda diyelim görev yapan birisi. İki dışişleri bakanı olmuş. Yani orada görev yapan birisi iki kişi. Daha sonra Amerika'nın Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış. Ve daha ilginci bir FBI direktörü çıkarmış orası.
İlginç.
Yani gerçekten çok ilginç. Dolayısıyla hani böyle bir yerde siyasi müdahalenin olmadığını düşünmek, hani o soruşturmayı burası başlatıyorsa, ben şöyle söyleyeyim en azından. Oradaki savcıları, hakimleri, avukatları takip edelim. Önümüzdeki süreçte hangi görevlerde yer alacaklar, o aslında gösterge olacaktır. Ama bunu tabii ki bugünden hani görmek, söylemek, o açıdan hani tahmin olarak daha iyi olsa, hani geçmişteki veriler ışığında o açıdan arz etmek istemiştim.
Peki bir de Avrupa'ya bakarsak, geçen hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vardı. Orada sonuç metnine neler yansıdı, bir de onu söyleyeyim size.
Evet, onunla ilgili şunu söyleyebiliriz. Orada 17-18 Ekim Liderler Zirvesi vardı. Orada özellikle şimdi 6-7 maddeden oluşuyordu sonuç bildirgesi. Orada ama iki maddeyi Türkiye'ye ayırdıklarını gördük. İki maddede işte bir tanesi Suriye'yi kınadıkları. Diğer madde ise Doğu Akdeniz'le ilgili işte endişelerini dile getirdikleri falan, bu şekilde. Ama orada eksik olan yine bir şey vardı. Şimdi bir metne bakarken hani ne var bir de ne yok diye bakmak lazım. Şimdi o gün, o dönemde 4. ya da 5. günüydü. Katalanların büyük bir isyanı var İspanya'da. O da işte bir bağımsızlık referandumu oldu. Ona katılan siyasetçilerin oylaması, işte onlara dönük 9 tane siyasetçiye 100 yıla varan toplamda ceza verildi. Onlar protesto edildi. 55 uçuş iptal edildi. 2 milyon euroya yakın ilk haftanın verileriydi bunlar. Zararlar söz konusu oldu. Şimdi bunlara baktığınızda bu bahsedilmeyi hak ediyor diye düşünüyoruz.
Evet.
Tek bir satır yoktu sonuç metninde. Onun yerine daha böyle hani ne diyelim, mesela Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin başlamasını bloke edildi örneğin. Ama hani bunlar tabii farklı yansımaları oluyor. Sonra ne oldu? Bir başka yansıma bakın. Rusya, Sırbistan'ı Avrasya Ekonomik Birliği'ne anlaşma yapmaya davet etti bir taraftan. Şimdi bir karar bir başka ülkeyi bir nasıl diyelim domino taşı etkisi yapıyor. Hemen bunu gören mesela Rusya Sırbistan'la görüştü. 25'inde bu hafta Sırbistan Başbakanı Rusya'ya Moskova'da olacak. Orada bir anlaşma imzalanması söz konusu. Onun dışında böyle akla gelen gelişmelerden Mark Esper Amerika Savunma Bakanı dün Suudi Arabistan'daydı. Suudi Arabistan veliahtı ile görüştü. O da önemli çünkü Amerika Suriye'den askerlerini çekti. Ama o çektiği askerler 2000 askerin örneğin Suudi Arabistan'a göndereceğini söyledi. Bir taraftan İran Suriye'den çektiği askerleri, bu arada onu da dipnot olarak söyleyelim. Suriye'den çektiği askerlerimi ben İran batısına kaydıracağım dedikten sonra Irak'tan dün açıklama geldi Irak ordusu. Dedi ki biz izin vermiyoruz buna. Dolayısıyla onu da takip etmek gerekiyor. Yani Amerika ben buradan çektim buraya götürüyorum askerlerini dediğinizde o ülke ne
öyle
diyecek?
Kolayca kabul etmeyecek.
Kabul etmeyecek der gibi. Durumuna Irak'taki gelişmeler ilginç. Orada gösteriler olmuştu hatırlarsınız. Lübnan'da benzer şeyler var. Bölgeyi takip etmek gerekiyor. Zaten daha da konuşacağız diye tahmin
ediyorum. Peki o zaman haftaya devam edelim. Son İnşallah. Gelişmelerle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok
programımıza katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Brüksel yarın ve öbür gün yani 24-25 Ekim tarihlerinde NATO Savunma Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Bu Türkiye açısından da önemli çünkü Suriye'ye yönelik başlatılan Suriye'deki terörle mücadele kapsamında yürütülen Barış Pınarı operasyonu sonrası NATO müttefikleri bir anlamda ilk kez aynı masa etrafında toplanmış olacak. Tam da yaklaşık 24 saat önce Almanya Savunma Bakanı'ndan da açıklama gelmişti. O da bir güvenli bölge önerisiyle Avrupa'nın artık bölgeye müdahil olması gerektiğini söylemişti. Bütün bunlar da kulislerde konuşulup tartışılıyorken NATO Savunma Bakanları toplantısından çıkacak sonuç ve oradaki görüşmelerde olacak. Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin başkentlerinde herkesin gözü Brüksel'de olacak. Savunma Bakanları toplantısında neler söylenecek, neler konuşulacak diye. Açıkçası dün akşam saatlerinde Soçi'den gelen haber de yine burada geniş yankı buldu. Özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın kararını eleştiren yorumlar vardı. Çünkü Amerika'nın bıraktığı boşluğu Rusya'nın doldurduğu ve Rusya ve Türkiye'nin ilk kez bölgede birlikte askeri devreye gireceklerine dair yorumlar da var. Burada gazetelere baktığımız zaman. Öte yandan henüz Avrupa Birliği Rusya-Türkiye mutabakatına ilişkin resmi bir açıklama, resmi bir yorum yapmadı. Zaten Avrupa Birliği de tam görev değişiminin arefesinde çünkü 31 Ekim itibariyle artık mevcut yönetim görevini devredecek ve 1 Kasım itibariyle yeni komisyon ve konsey yetkilileri göreve başlayacak. Onların izleyeceği siyaset ve politikada belirleyici olacak bundan sonra Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri açısından. Öte yandan Brexit konusu yine çok çok konuşulan, tartışılan bir durum. Çünkü cumartesi günü İngiliz parlamentosunun son anlaşmayı değerlendirmesi bekleniyordu. Fakat parlamento bir kez daha oylamayı erteledi ve uzatma istedi Brüksel'den. Brüksel henüz bu talebe bir cevap vermedi. Çünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson aslında uzatma niyetinde olmadığını ve kendisinin 31 Ekim'de ne yapıp edip İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayırmak istediğini açıkça söyledi. Bu yöndeki görüşünü Avrupa Birliği liderlerine de iletti. Bu durumda da Paris, Berlin başta olmak üzere Avrupa Birliği başkentleri de artık piyasalardaki belirsizliğin önüne geçmek için en azından mutlaka İngiltere'nin bu ayrılık sürecini uzatmadan nihayete erdirmek gerektiğini söylüyorlar. Diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim yayına.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii dün varılan Soçi'ye mutabakatını konuşacağız ama evet. Bir de Irak'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirelim. Evet. Sonra o konuya dönelim.
Tabii. Biliyorsunuz Irak'ta 1 Ekim itibariyle protesto gösterileri başlamıştı. Yaklaşık 10 gün çok şiddetli devam etti. 110'dan fazla kişi hayatını kaybederken 6000'e yakın yaralı olduğu biliniyor. Bununla ilgili olarak hükümet çok çabuk adımlar atamadı açıkçası. Hı hı. Bir reform paketi açıkladılar ama o reform paketi göstericileri çok tatmin edecek düzeyde değildi. Ki siyasileri de çok fazla tatmin etmedi. Dini merciyi de çok fazla tatmin etmedi. Irak'taki sistematik içerisinde dini mercinin rolü çok önemli. Özellikle hükümetin Şii yoğunluklu olması, Şiilerin ağırlıkta olan bir hükümet olması, Şiilerdeki inanç sistematiği gereği de dini mercinin sözlerinin çok etkili olması, tabii Şii dini merciğinde Irak'ta siyaset sistematiğinin içerisine sokuyor. O nedenle açıkçası pek çok kişi Cuma hutbesine kilitlenmişti. Tekim iki hafta önce protestolardan hemen sonra, protestoların yavaşlamasından hemen sonra Cuma günü hutbesinde Ayetullah Ali El-Sistani bir an önce protestoların sonuçlarıyla ilgili bir komisyon kurulması ve bu komisyonun sonuçlarını iki hafta içerisinde açıklamasını talep etmişti. 13 Ekim'de kuruldu komisyon ve dün itibariyle açıkladılar. Açıklamalara göre, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 4200 civarında yaralı var. 116 kişi hayatını kaybetmiş ama tabii hastanelere gitmeyen, işte kendi imkanlarıyla tedavi olan ya da işte protesto gösterileri nedeniyle kendi işte özgürlüğünden korkan kişiler kendi evlerinde de bu anlamı itibariyle hani tedavi oldukları biliniyor. Nedenle hani 6000 rakamını aşabileceği söyleniyor ama resmi rakamlar daha da aşağıya çekilmiş durumda. Bununla beraber ölen protesto göstericilerinin yanı sıra güvenlik güçleri de var. Hayatını kaybeden ve yaralanan 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş durumda. 110'dan fazla güvenlik görevlisi de yaralanmış durumda. Tabii çok ciddi bir karmaşa, kaotik bir düzen var. Ki komisyon Planlama Bakanı'nın başkanlığında açıklanmıştı ve komisyonun bulguları da çok ilginç. İşte hükümetin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor Irak'ta. Devletin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. İşte açıklanan komisyon sonuçları itibariyle işte güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı, güvenlik güçlerinin koordinasyon içerisinde olmadığı, bireysel davranışlar sergilediği ve kimliği belirsiz kişilerin işte göstericilere ateş açtığı, İşte bunların halen tespit edilemediğine yönelik, hı hı, aslında Irak'ın bugünkü gerçeklerini çok net anlatan bir komisyon raporu olmuş. Ve bu komisyon raporu sonucunda 24 güvenlik görevlisi, ki hani öyle hani polis memuru falan değil, işte Bağdat polis müdürü, işte istihbarat müdürü, divaniye, işte polis müdürü, istihbarat müdürü, ulusal güvenlik müdürü, yani pek çok üst düzey güvenlik yetkilisi görevden alınmış durumda şu an itibariyle. Yani bir taraftan evet, yani bunun sorumluları göstericilere yönelik yapılan aşırı şiddetin sorumluları hani hesabını vermesi gereken, diğer taraftan da bence bir güvenlik boşluğu da yaratıyor bu olarak da. Ki protesto gösterileri evet şu an itibariyle biraz durmuş durumda ki durmasının en büyük nedeni işte hükümetin çözüm bulması ya da hükümetin göstericileri tatmin etmesi değil. Irak'ta biliyorsunuz Arbain törenleri yapıldı. İşte Hazreti Hüseyin'in mübarek başının işte kesilişinin, şehit edilişinin ve beraberindeki 40 kişinin daha 40 onunla beraber olan 40 kişinin daha şehit edilişinin anma törenleri, yas törenleri yapıldı. Yaklaşık 25 milyon kişi bu sene itibariyle Arbain törenlerine katıldı. O nedenle hani protesto gösterileri biraz durdu ki işte bu cuma ayın 25'inde tekrar göstericiler sokağa çıkacaklar ki ben bu sefer daha şiddetli gösterilerin olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Arbain de bitti. Dini merceğinin de söylemleriyle protestoculara hani salık verdiğini, destek çıktığını bu anlam itibariyle görüyoruz. Şimdi dini merci de salık vermişken göstericiler açıkçası hiçbir şeyden korkmayacaklardır. Diğer taraftan tabii gösteriler açısından ikilik yaratan bir durum var. Çünkü bazı siyasi gruplar ki başta Muktedir Sadır protesto gösterilerini destekleyeceğini söyledi ve kendi yandaşlarına da protesto gösterilerine katılması gerektiğini ifade etti. Ama protestocuların sivil komisyonu, sivil koordinasyon grubu hiçbir şekilde bu gösterilerin siyasileşmesini istemediklerini, siyasileştirmek isteyenlere de karşı çıkacaklarını söylediler. Şimdi böyle bir durumda her iki taraf protesto gösterileri yapmak isterken siyasi gruplarla işte sivil göstericilerin karşı karşıya gelme ihtimali olabilir. Bu tehlikeli bir durum. Yani diğer işte bundan 10 gün önce yapılan protesto gösterileri açıkçası net olarak sivil yürüyordu. Yani böyle tek bir tarafın desteklediği ya da belli bir grubun desteklediği siyasi yapının ortada olduğu bir protesto gösterisi düzeni yoktu. Ama bugün itibariyle siyasileşebilecek bir protesto gösterisi var. O nedenle protestolara da karşı çıkan gruplar da hani siyasi grupların da karşı karşıya gelmesi durumu söz konusu olabilir. O nedenle hükümet şu an çok daha zor durumda kalabilir diye düşünüyorum ben ki artık hükümet kendi kabinesini bile maalesef elinde tutamıyor. İşte yeni bir kabine değişikliği yapıldı protesto gösterilerinden sonra. Sağlık Bakanı zaten protestolarla birlikte istifa etmişti. Onun yerine yeni bir Sağlık Bakanı atandı. Diğer taraftan Eğitim Bakanı ile ilgili zaten pek çok şüphe vardı. Yeni Eğitim Bakanı atandı. Ama bununla beraber 6 ila 8 bakanı da değiştirileceği söyleniyordu ama herhangi bir değişiklik yaşanmadı. O nedenle Adil Abdülmehdi'nin yani Irak Başbakanı'nın yani ayakları üzerine durabilmesi çok zor geliyor bana artık. Yani kontrol tamamen kaybedilmiş durumda. Irak halkı zincirlerini koparmış durumda ve açıkçası gözünü de karartmış durumda. O nedenle şu anki hükümet çok uzun soluklu gidebilecek bir hükümet gibi gelmiyor bana. Tabii diğer taraftan İran-Amerika çekişmesi de var. Bu baskı Irak hükümetini daha da fazla zorluyor. İşte Suriye'den askerlerini çekiyor biliyorsunuz Amerika ve Irak topraklarına geçirdi. Ama dün Irak hükümeti açıklama yapmazken Irak ordusu ilginç bir şekilde Amerikan askerlerinin Irak'ta kalamayacağını söyledi. Ve bir an önce hangi ülkeye taşınmak istiyorlarsa ya da evlerine dönmek istiyorlarsa gitsinler şeklinde açıklama yaptı ki bu bence hani sert bir açıklama. O anlamda Amerika-İran çekişmesi de bence Irak'ta önemli. Çünkü bundan sonra Suriye'den artık biraz Amerika'nın sıyrıldığını görüyoruz ama İran'la uğraşmaktan vazgeçmeyecektir. O nedenle İran'la karşı karşıya gelebileceği ilk ülke de Irak toprakları olacak, Irak olacak. Irak'tan ben kolay kolay Amerika'nın geri çekileceğini ya da yani sadece askeri geri çekilme değil, siyasi anlamda da geri çekileceğini çok fazla düşünmüyorum. Önümüzdeki süreç Irak'ı maalesef çok daha zor günlerin beklediğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde hükümetin de hani belki de 2003'ten sonra ilk kez 4 yıllık görev süresini tamamlayamayacak bir başbakanla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani hükümetin devrilme ihtimali söz konusu ki bu çok fazla konuşuluyor. Tabi bununla beraber pek çok konu da konuşuluyor. Yani eğer şu anki gösteriler devam eder, işte hükümet yıkılırsa ne olur diye. Tabii darbe söylentileri var ilginç bir şekilde. Yani bu Irak'ı çok daha büyük kaosa götürür. Çünkü işte PKK gibi, işte YPG'nin de bazı unsurlarının geçtiğini biliyoruz. IŞİD gibi, işte hatta El-Kaide'nin, hani IŞİD'le El-Kaide'yi bugün ayırıyoruz artık. Hani aynı kökenden gelmelerine rağmen ayırıyoruz. El-Kaide gibi terör örgütlerinin Irak'ta halen etkinliğe sahip olduğunu, halen varlığa sahip olduğunu biliyoruz. Bunların yeniden ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yani düzen çok daha fazla karışabilir. O nedenle Irak gittikçe kaosa sürüklenebilecek bir pozisyona gidiyor. İşte federatif yapı var Irak'ta, yeniden merkezi yönetimsel yapıya dönülmesi gibi bir konu konuşuluyor. İşte vilayet meclisleri var, yerel yönetimler, yerel yönetimlerin feshedilmesi gibi konular konuşuluyor. Bunlar hani bugün bile devleti kontrol edemeyen, yönetimsel yapıyı elinde tutamayan bir Irak yönetimini çok daha büyük zorluklara doğru itecektir diye düşünüyorum ben.
Peki, Irak'ta durum son derece hareketli ve gergin anladığımız kadarıyla. İşte tam bu noktada da Türkiye ve Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnini konuşuyoruz.
Evet, evet.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 7 saate yakın görüştü ve işte 10 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıktı.
Evet.
Ve sınırımızın hemen ötesinde bir terör koridorunun kurulması da böylelikle engellendi.
Evet.
Gazetelerde yer alan ayrıntılara baktığımızda nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi son mutabakat metnini hani muhtemelen daha önce okumuşsunuzdur ya da hani burada
birkaç kez ifade edilmiştir.
O yüzden ben tekrar
mutabakat
metnine girmek istemiyorum. Yani bir, açıkçası görüşme silsilesi önemli bu anlamda. Bence çok iyi bir diplomasi izledik bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından biriyle beraberdik bir toplantıda. Tesadüfen denk geldik. O Cumhurbaşkanımızın vizyonunu şöyle ifade etti. Özellikle 1 Mart tezkeresi konuşuluyordu. Ki o dönemde 1 Mart tezkeresi, yani Irak'a Amerikan askerleri girecekken 2003'te Türkiye parlamentosu tarafından, yani Türk parlamento tarafından meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemişti 1 Mart tezkeresi ve Türkiye'de Amerikan askerleriyle beraber Irak'a girecekken girememiş ve bunun sonucunu Irak'ta açıkçası bence ceremesini çekmiştik. Yani uzun süre Türkiye Irak'ta etkisiz kalmıştı. Ve işte Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından biri şunu söyledi. O dönemde bile dedi, Cumhurbaşkanımızın vizyonu şuydu. Sahada olmayan masada olamaz. Şimdi bugün sahada olanın masada olduğunu gördük. Yani bu vizyonun açıkçası göstergesi ki o dönemde de Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı 2003'te. Bir parti başkanıydı ancak o nedenle çok fazla etkili olamadı mecliste ve 1 Mart tezkeresi geçmemişti. Ama bugün itibariyle işte Cumhurbaşkanı'nın o vizyonunun, sahada olmayan masada olamaz vizyonunun gerçekleştiğini görüyoruz. Çok kısa sürede oldu mu olmadı, çok kolay oldu mu olmadı. İşte yani bunu sadece Barış Pınarı harekatıyla sınırlamamak lazım. Türkiye'nin Fırat Kalkanı'ndan başlayıp Zeytin Dalı'na giden, Zeytin Dalı'ndan geçip işte Irak'taki Pençe Harekatı'yla devam eden bu, yani terörle mücadelenin bütüncüllüğüyle ilgili, aynı zamanda içerideki terörle mücadeleinde bu işte beraber ele alındığı, diğer taraftan PKK, YPG, SDG ne derseniz deyin ismine, hepsi aynı, onunla mücadeleyle, yani bu isimlerle mücadelenin yanı sıra işte IŞİD'le, FETÖ'yle, El-Kaide ile, Nusra ile mücadele, hepsi bir anda ele alındı. Terörle mücadeleyi bütüncül olarak ele aldı Türkiye. İdlib de bunun içerisine dahil etmek lazım. Aynı şekilde ki hani mutabakat muhtırası sonrası İdlib daha da fazla gündeme gelecek. Yani çözülmeyen, hani belki kördüğüm bir tek İdlib kaldı. O nedenle Türkiye sahada var olarak masada da artık yumruğunu vurabildi. Yani her türlü riski alarak, evet dediğim gibi kolay olmadı, şehitler verdik. Buradan şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yani işte biz burada bu kadar rahat oturabiliyorsak hep hani bu klasik söylem derler. Hani buna hamaset derler ama bu hamaset değil. Yani bu işin gerçeği. Onlar orada savaşıyor. Biz burada sağlıklı şekilde oturabiliyoruz. O nedenle bu işin parçasıydı ki sizin de söylemiş olduğunuz gibi artık Suriye'nin sınırında Türkiye-Suriye 911 kilometrelik sınırda artık bir terör koridoru, bir terör devletinin oluşması artık bitmiştir. Yani bu hem askeri olarak hem diplomatik olarak hem siyasi olarak artık resmiyet kazanmıştır diye düşünüyorum ben ki çok ilginç. Yani bunu ben belki burada birkaç kere söyledim. Türkiye sınır ötesine operasyon yaparken, Türkiye kendi varlığını ortaya koyarken büyük güçlerin de bunu çok dikkate almadıklarını önce görmüştük. Yani Türkiye'nin bu kararlılığını dikkate almadığını görmüştük. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Yani büyük oyunlar küçük aktörlerle oynanmaz. Yani işte aşiretler de işte PYD, YPG, PKK gibi böyle terör örgütleriydi, asimetrik unsurlardı. Büyük oyunlar kurmak istiyorsanız küçük aktörler evet zaman zaman sizin için bir stratejik adım olabilir, taktiksel adımlarda kullanabilirsiniz ama eğer büyük bir oyunda oynamak istiyorsanız bunu küçük aktörlerle başaramazsınız. Türkiye bunun en net örneği. Türkiye bunu yaptığı operasyonlarla, aldığı kararlarla, söylediğimiz gibi yapılan operasyonları risk alarak yapmış olsa da Türkiye bu kararlılığını gösterdi. Her ne kadar işte bunu yine ifade etmek lazım burada ki işte Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesel yönetimi referandum yaptığında da Türkiye pozisyonunu net olarak koymuş ve Kürdistan bölgesel yönetiminin referandumuna karşı çıkmıştı. Oraya yaptırım uygulamıştı. O konuda Amerika tarafından da hani zaman zaman Türkiye'nin ağır bir siyasi hamle yaptığı yönünde eleştiriler gelmişti. Türkiye orada da pozisyonunu net olarak koydu. Türkiye artık bölgede hani oyun kurucu aktör olmaya doğru gidiyor. Şu an onu görüyoruz. İşte önce Amerika ile yapılan anlaşma, daha sonrasında Rusya ile yapılan bu mutabakat bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Hakikaten şu operasyonda yapılan diplomatik görüşmelerde hiçbir tarafın Türkiye'yi bölgede göz ardı edemeyeceğini gösterdi ki işte Amerika'dan da böyle itiraf gibi ya da işte günah çıkarma gibi şeyler duyuyoruz, açıklamalar duyuyoruz. İşte hem Trump'ın yaptığı açıklamalar, biz binlerce yıl işte Kürtleri koruma sözü vermedik, işte IŞİD'le savaşıyorlardı, çok istiyorlardı IŞİD'le savaşmayı, biz de onlara destek verdik. Biz de savaşmak istiyorduk, onlar da savaşmak istiyordu. Ama o kadardı diyor. Yani bu bence önemli bir söylem. Yani işte iş bitti, arkadaşlık bitti diyor. Tamamen böyle o Trump'ın dış politikaya da ticari mantıkla bakmasının bence getirisi. İşte diğer yetkililerden yapılan açıklamada işte onlarca yıllık NATO müttefikini yani YPG, PKK'ya değişeceğimiz düşünülemezdi diyor. Göz ardı edeceğimiz düşünülemezdi gibi açıklamalar var. Bunlar işte o büyük oyunların küçük aktörlerle oynanamayacağının en büyük göstergesi. O nedenle Rusya zaten hani Rusya ve İran hani Suriye meselesinde Türkiye'nin yine dirsek teması içerisinde olduğu ve özellikle Rusya mutabakat muhtırasıyla beraber işbirliği yaptığı bir güç oldu ki Türkiye Rusya-Amerika arasındaki çekişmeyi de bence bu anlamda iyi kullandı. Yani bu denge siyasetini iyi götürdü ki bence hani Putin'in Cumhurbaşkanımızı karşılarken ki sözleri burada bence aslında her şeyi açıklıyor. Yani siz geldiniz işte havalar güzelleşti gibi bir açıklama yaptı ilk merdivenlerden çıkarken. Diplomaside bu detaylar önemlidir. Bu açıklama bence her şeyi gösteriyor. Evet, Türkiye sahaya girdi, her şey güzelleşti. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Mutabakat muhtırası da bunların somutlaşması oldu. Şimdi mutabakat muhtırasında dikkati çeken birkaç nokta var. Yani bir özellikle artık Suriye'nin kuzeyindeki o terör koridorunun resmen bittiğinin göstergesi ve Türkiye'nin istemiş olduğu güvenli bölgenin de resmileşmesi anlamına geliyor. Ama tabii orada küçük nüanslara baktığımızda hani Türkiye ve Rusya'nın atacağı ortak işte devriyelerin başlayacağı ortak devriyeler Kamışlı hariç olarak ifade ediliyor. Kamışlı Suriye'nin kuzey açısından farklı bir öneme haiz. Bir Suriye'nin kuzeyindeki en önemli petrol yataklarının, doğalgaz yataklarının olduğu bölge. Ve burada baştan beri rejim var. O nedenle Türkiye işte Rusya ile yapmış olduğu mutabakatta rejimin oradaki varlığını da bir şekilde hani üstü kapalı da olsa kabul etmiş oluyor. İtiraz etmiyor en azından. Çünkü artık bugün ki mutabakat muhtırası imzalanırken işte Rusya'nın Esed'e dönmesi, yani Beşar Esad'a dönüp işte mutabakat muhtırası konusunda ne düşünüyorsunuz gibi söylemesi ve hani Rusya'nın ağzından çıkan her şey bizim ağzımızdan çıkıyordur gibi bir ifadede bulunması artık bir anlamda da Rusya'nın Suriye rejimi için pazarlık yaptığında en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ama burada önemli olan şey şu, artık hani Türkiye uluslararası sorumluluğu olan ya da müzakere edebileceği bir aktörü bunda bu noktada seçmiş oluyor ki bence son derece rasyonel bir davranış. Rasyonel bir dış politika, realist bir dış politika. Sonuçta orada bir devlet var. Evet, yani rejimle ilgili Türkiye'nin halen kaygıları var. Bunu da pek çok kez ifade etti ama diğer taraftan orada bir devlet yapısı var. Yani bir terör yapılanmasındansa devlet yapılanması işte mutabakat muhtırasında olduğu gibi daha tercih edilebilir oluyor. Kamışlı da rejim olduğu kadar, Esad rejimi olduğu kadar YPG'de var. Esad rejimi kalacak ama YPG buradan çekilecek. Türkiye açısından önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Yani kontrollü bir karşıta yani Esad rejimine, Esad rejimi YPG'ye tercih ediliyor. Tabii bu anlamda Türkiye'yi dikkat etmek lazım. Tabii burada çok az da bir Rus askeri var. Rus askerlerinin de orada oluyor olması önemli. En azından Türkiye bu konudaki koordinasyonu sağlayabilir ve Türkiye'ye karşı bir olumsuz davranışın ortaya çıkması engellenebilir. Tabii muhtemelen hani Kamışlı şehir merkeziyle ilgili bu. Kamışlı ve çevresinde yine Türk ordusuyla Rusların ortak devriyesi olacak. Yani mutabakatın genel itibariyle baktığımızda teorik olarak çok iyi. Yani hani çok güçlü bir mutabakat ama uygulamanın nasıl olacağı burada önemli. Yani Ruslarla bu uygulama nasıl yapılacak? Çünkü mültecilerin de oraya geri dönüşü durumu söz konusu. İşte yani oradan tamamen YPG, PKK unsurlarının tamamen temizlenip temizlenmediğinin bilinmesi çok önemli. Ki zaten hani bu tarz müzakerelerde de yani hiçbir taraf tam olarak hani istediğini alamaz. Burada hani talepleri maksimum düzeyde karşılamak önemli. Yani diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Burada iki önemli, hatta üç önemli süreç ifade edildi mutabakat muhtırasında. Bence önemli konulardan bir tanesi o. Bir tanesi Adana mutabakatının tekrar anılmış olmasıydı. Bu anlam itibariyle tekrar hani o rejime ya da işte Suriye devletine burada atıf yapılıyor ki Adana mutabakatı devam ediyor. İşte Adana mutabakatı çerçevesinde Türkiye bunu yapıyor deniyor ve burada rejime de karşı sorumlulukları hatırlatılıyor. Eğer hani rejim de bölgede Türkiye ile iyi anlaşmak istiyorsa bu yapılanlar kabul edilmeli ifadesi bence bu. Diğer taraftan vurgulanan süreçlerden bir tanesi Astana süreci. Astana sürecinde bir siyasal çözüm aranıyordu zaten ki hani Rusya vasıtasıyla da rejimle görüş alışverişinde bulunulmuştu en azından. İşte şimdi siyasi sürece giden sonuç çok önemli. Diğer taraftan da Anayasa Komitesi. Anayasa Komitesi çalışmaları da ilginç bir şekilde 29 Ekim tarihinde başlatılacağı açıklandı. Yani bu Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Yani bunun altında bir mana vermek gerekiyor mu bilmiyorum ama Anayasa Komitesi'nde çalışmaları başlatacak. Türkiye de bunu izleyecek. Bundan sonra tek kalan nokta İdlib. İdlib'de nasıl bir çözüm sergilenecek? Çünkü İdlib'de de Türkiye'nin ile Rusya'nın karşı karşıya kaldığı ve rejimin İdlib'e karşı çok sert davrandığını görüyoruz. Eğer İdlib konusunda da bir çözüm atılırsa yavaş yavaş, yani çok kısa vadede olmasa da Suriye konusunda çözüme doğru adımların daha net olarak atılmaya başlayacağı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz gibi geliyor bana.
Peki bundan sonra o zaman uygulama aşamasında neler oluyor ona bakacağız, dikkat edeceğiz.
Önemli olan nokta o.
Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.